Ayrım 9, Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin, sayfa 136. İdiş edilmiş insanlar ülkesinde ayıp yeri yerinde kalmış biri. Önce öykünün adından başlamalıyım. Anlatacaklarım gerçekten yaşanmış bir olaydır. Yani masa başında uydurulmuş ya da bir fantazi değil. Kabul ediyorum. Yine de inanılması zor, hatta olanaksız şeyler bu anlatacaklarım. Ama şu dünyada inanılmayacak öyle çok olay yaşıyoruz ki. İşte benim anlatacağım yaşanmış olay da onlardan biri. Önce öykünün adı demiştim. Neden kimi sözcükleri söylemek ayıp ya da bayağı sayılır da o sözcüklerin yerine aynı anlamı veren yabancı sözcükler kullanılınca ayıp sayılmaz? Bunu hiç düşündünüz mü? Örneğin sidik yerine Arapça idrar denilir. İkisi de aynı şey değil mi? Çay şiş getirir ya da çay çok işetir denilmesi çok ayıp ama çay diüretiktir dersek ayıp olmuyor. Dildeki bu ikiyüzlülük beni sinirlendiriyor. Üstelik bu dil ikiyüzlülüğümüz gittikçe yayılıyor. Yani bir anlama gittikçe sözde kibarlaşıyoruz. Çocukluğumda dona herkes don derdi ve don demek de ayıp sayılmazdı. Şimdilerde çok ayıp. Frenkçesi külot dersek kibarlaşıyoruz. Don kıçımızı kapadığı için mi ayıp sayılıyor? E peki don kıçımızı örtüyor da külot neremizi örtüyor? Eskiden gebe sözcüğünü kullanmak da ayıp sayılmazdı. Şimdilerde onun yerine yüklü anlamına gelen Arapça hamile sözcüğü kullanılıyor. Gebe hayvanlar için bile kibarlaşan köylüler inek hamile kaldı diyor. Gebe sözcüğü bir kadının gebe kalması için gerekli işlemi anımsattığı için mi ayıp sayılıyor? İyi de kadınlar hamile kalmak için başka bir işlem mi yapıyorlar? Ne biçim insanlarız? Hela ya da ayak yolu demeyi bile ayıp sayıp onun yerine Fransızcadan numarasız demek olan sans numero yerine yüz numara demek olan sent numero'yu almışız. Hem de sans ile sent ikisi de Türkçe'de san okunduğu için Fransızın numarasız dediği ve çift sıfırla aç parantez çift sıfır gösterdiği helaya biz yüz numara demişiz. İşte kibarlık diye ben buna derim. Ama orman kibarlı. Kibarlık uğruna dünyaya rezil olmak da işte budur. Türkçelerini söylemeye ayıp saydığımız için yabancı dillerdeki karşılığını yalan yanlış söylediğimiz öyle çok sözcük var ki. Niçin sözü bunca döndürüp dolaştırıyorum sizlere? Bir öykü anlatmak için. Çünkü sözü taşa getireceğim de ondan. Bu öykünün başlığı iyiliş edilmiş insanlar ülkesinde taşaklı kalmış biri olacak. Ama bizde taşak sözcüğü de yani şu hepimizin bildiği taşak da nedense ayıp sayıldığından öyküye taşaklı bir başlık koyamazdım. Ben koyardım da öykünün yayımlanacağı derginin sorumlusu başlığında taşak olan öyküyü yayımlamazdı. Peki ne demeliydim? İşte yazıya önce öykünün adından başlamalıyım deyişim bundandı. Diyelim bir Fransız ya da İngiliz ya da Alman yazarı bu öyküyü yazacak olsaydı ayıp olur diye taşak sözcüğünün Fransızcasını, İngilizcesini, Almancasını yazamayacaktı da Türkçe olarak taşak diye mi yazacaktı? Taşağa taşak diyememek bana dil ikiyüzlülüğü geliyor. Evet, orospuya orospu denilemez diye bir söz vardır ama bu sözü bir kadına söylemek onu aşağılamak olacağı için yasayla önlenmiştir. Oysa bir taşağa taşak demek hiç de taşağı aşağılamak değildir ki. Taşak demek ayıp sayıp olmaması için taşak yerine ne demeliydim? Fransızcası olan testikül mü yoksa İngilizcesi olan testis mi? O zaman öykünün başlığı şöyle olacaktı. İdiş edilmiş insanlar ülkesinde testikülü yerinde kalmış biri. Ben her zaman eşitlikten yanayım. Fransızlar ayıp olmasın diye testikül yerine taşak deselerdi. Ben de o zaman taşak yerine testikül demeyi uygun bulurdum. Ama o zaman da şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Türkçe'de erkek olanlar salt erkeklerdir. Oysa Fransızların sözcükleri de erkekli dişilidir. Fransızca erkek sözcüklerin başına le, dişi sözcüklerin başına la gelir. E taşak da dişi olamayacağına göre Fransızlar bizim taşağa le taşak diyeceklerdi. Güzel bir rakı mezesi olduğu söylenen ben hiç yemedim. Koç taşağı yerine de yine kibarlık olsun diye koç yumurtası denilir. Öykümün başlığını iyiliş edilmiş insanlar ülkesinde yumurtalı kalmış biri koysaydım bu saçmalıktan kimse bir şey anlamayacaktı. Bizde taşak kendi doğal işlevi dışında ayrıca bir de yürekliliği simgeler. Bu salt bizde değil, İngilizlerde de böyledir. Açın bakın sözlüklere, orada göreceksiniz. Aşk olsun İngilizlere. Bunca çok taşaktan söz edilen bir öykünün dergide yayımlanıp yayımlanmayacağını bilmiyorum. Yayımlamazlarsa kendilerinden yayımlanmamalarının yazı gerekçesini isteyeceğim. Örneğin şöyle bir gerekçe. Öykünüzün konusu taşak olduğu için. Ya da öyküde pek çok yerde taşak sözcüğünün geçmesi ahlaka aykırı görüldüğünden filan. Ayrıca taşak sözcüğünün muzır yasasına girip girmeyeceğini de bilmiyorum. Örneğin televizyonda ve radyolarımızda kimi sözcüklerin söylenmesi yasak. Taşak da bu yasak sözcükler arasına giriyor mu? Taşak muzur yasasına girer de beni bu yüzden mahkemeye verirlerse yiğitçe savunma yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elbet taşağı değil, kendimi savunacağım ama sonunda ben de o da aklanmış olacağız. Gelelim daha adı üzerinde bile bunca açıklama yapmak zorunda kaldığım iyiliş edilmiş insanlar ülkesinde taşaklı kalabilmiş birinin öyküsüne. Önceden de söylediğim gibi gerçekten de yaşanmış bir olayı anlatacağım. Ancak olayın geçtiği ülkenin ve olay kahramanlarının adlarını açıklamayacağım. Adları açıklamayışım korkumdan değil. Bilin bakalım hangi ülkedir ve bunlar kimdir diye okurlarıma bir bilmece sorusu yöneltmek istediğim içindir. Bilindiği üzere her ülkede az çok birbirine benzer yiğitlik ölçekleri vardır. Kimi ülkede örneğin pazu gücü yiğitliğin göstergesidir. Sağlam yapılı insanlar yiğit sayılır. Kimi ülkede yiğitlik boyla posla pazu gücüyle değil yüreklilikle ölçülür. Gözünü budaktan sakınmayanlar yiğit sayılır. Kimi ülkede sözünü sakınmayanlar, eğriye eğri, doğruya doğru konuşanlar yiğittirler. Kimi ülkede? Ülkelerden birinde yiğitliğin ölçüsü taşaktı. Yiğitlik orada taşakla ölçülürdü. Böyle olunca o ülkede kadınlardan yiğit çıkmaz sanılırsa da arada yiğit, hatta çok yiğit kadınlar da çıkar. Böylelerinin taşakları olmasa bile bunlara simgesel olarak taşaklı kadın denilir. Bunlardan kimileri de amma taşaklı kadın diye övülürdü. Erkeklerden yiğit olanlara taşaklı adam denilirdi ve adamların yiğitlikleri taşaklarının ağırlığına ve büyüklüğüne göre ölçülürdü. En üstün yiğitlik gösterenlere taşağı altı okka denilirdi. O ülkede taşağı altı okka olmak başka ülkelerdeki halk kahramanı ya da devlet sanatçısı ya da ulusal kahraman olmak gibi bir şeydi. Altı okkalık taşaklı olmak yiğitlikle rekordu. Hiçbir yiğit bu rekoru kıramamış, örneğin o ülkede altı okka iki dirhemlik taşağı olan yoktu. O ülkede bıyık da yiğitlik ölçüsü sayılırdıysa da yiğitlik ölçütü olarak bıyık taşaktan sonra gelirdi. İşte bu taşakların yiğitlik ölçüsü sayıldığı ülkede günün birinde bir darbe oldu. O ülkede yaşayanların en taşaklıları olduğu söylenilen 7 ağır taşaklı yönetimi ele geçirdi. Yönetimi ele geçiren ağır taşaklıların en taşaklısı da doğal olarak en başa geçti. Bu en başa geçen taşaklı öyle taşaklıydı ki, söylendiğine göre taşaklarını rahat taşıyabilmek için sağ taşağını sağ omuzuna, sol taşağını da sol omuzuna heybe gibi atarak sağa sola yalpalaya yalpalaya yürürdü. Yönetimi ele geçiren ötekilerse taşak ağırlıklarına göre sıraya girip yönetimde koltuklarını almışlardı. Değil mi ki o ülkede en taşaklı olan yiğit sayılıyordu? Öyleyse en yiğit olanların yönetimi ellerine geçirmeleri de doğal sayıldı ve halk en taşaklılara gönüllü olarak baş eğdi. Ancak zaman geçtikçe yönetimi ele geçiren o 7 yiğidin 6 okkalık taşakları olmasına karşılık taşaklarının çoktan beri işlevlerini yapamadıkları ortaya çıkıverdi. Böyle olduğu her gün biraz daha anlaşılmaktaydı. İşlevini yapamayan taşak ne işe yarardı ki? 6 okka değil, isterse 66 okka olsun işlevini yapamadıktan sonra. En başa geçmiş olan o en taşaklı gerek kendisinin ve gerek arkadaşlarının taşakları için çıkarılan söylentileri sık sık gazetelerde, radyo ve televizyonlarda yalanladıysa da kendi taşağını kendinin övmesi halkı inandırmadı. Taşaklı olduklarını sanarak darbeyle başa geçenlere gönüllü olarak baş eğmiş olan halk, yavaş yavaş kendilerini aldatılmış, kandırılmış duyumsamaya başladı. Demek bunlar sahteciydi, sahte yargıç, sahte polis, sahte subay gibi. Bunlar da sahte taşaklıydılar. İşlevini yapamayan taşak ancak göstermelikti. Ha böyle bir taşak, ha boş zaman torbası. Halk yönetimin başında gerçekten taşaklı ve taşakları altı okka çeken insanlar istiyordu. Geceleri sokak duvarlarına badana ya da kara boyayla şöyle sloganlar yazılmaya başlandı. Çürük taşaklılar sineyi millete çekilsin. İşlemeyen taşak ne askı tutar ne kuşak. İşlevini yapmazsa taşak üremez oğul uşak. O ülkenin başka taşaklıları da yavaş yavaş taşak yarışına girmeye başladılar. Özellikle ülkenin taşaklı aydınları, başındaki taşaklı gazeteciler, taşaklı bilimciler ve sanatçılar yönetimi ele geçirmiş bulunan sahte taşaklılara ucundan kıyısından laf dokundurmaya başlamışlardı. Bu aydınların çoğu terbiyeli, iyi aile çocukları olduklarından ve terbiyeleri müsait olmadığı için doğrudan taşak diye yazamıyorlar. Bunun yerine taş ak olmalı, kara taş olmamalı gibilerinden çok ağır baş yazılar, köşe yazıları yazıyorlardı. Bu durum karşısında yönetimi ele geçiren 7 kişinin aralarında konuşup tartışıp aldıkları karara göre baş yönetmen televizyonda bu konuda bir açıklama yapacaktı. Bu baş yönetmen varım derken yokum, akım derken bokum diyen, ağzına geleni söyleyen, olmadığı için aklına bir şey gelmeyen ama çok içten bir kişiydi. Ülkenin bir iline gidip oradan bütün ülkeye televizyon aracılığıyla şöyle konuştu. Sevgili hemşerilerim, çoktan beri güzel şehrinize gelmek istiyordum ama fırsat bulup gelemedim. Ama bakın bugün geldim işte. Sizlerden her yere gidiyorsun da bizim şehrimize gelmiyorsun diye şikayet mektupları alıyordum. Benim şehrinize bu ikinci gelişimdir. Bundan 25 sene önce de gelmiştim. Buradan otobüste geçerken tam işte bu meydanda kaşınma molası vermiştik. O zaman şehrinizdeki hiçbir evde video bile yoktu. Kompütür de yoktu. Çünkü o zaman daha bunlar icat edilmemişti. Bakın şimdi ne kadar ilerlemişsiniz ki inşallah yakın zamanda videonuz da olur. Kompütürünüz de. Daha neleriniz de. Bana buranın şairleri sık sık şiirler gönderiyorlar, sağ olsunlar. Çok içli olduğu için bu şiirlerden birini sizlere de okuyayım. Olunca taş ak olmalı, olmamalı aman kara. Ah farfara farfara, taş ak sığmaz şalvara. Altı okka olmalıdır, tuman şalvar dolmalıdır. Şak şak da şak şak, şak da şak, altı okka gelen taş ak. Bu güzel şiiri yazıp bana gönderen şair vatandaşa teşekkür ederim. Sevgili hemşerilerim, son zamanlarda taşak konusunda dedikodular almış yürümüştür. Hepsi kulağımıza geliyor. Sakın ola ki vatan hainlerinin sözlerine kanmayın sevgili vatandaşlarım. Bu sırada coşan halk hep birden şöyle bağırıyordu. Şak şak da şak şak, en büyük sensin. Senden büyük yok taşak, şak şak da şak şak. Televizyonda, radyolarda ve gazetelerde yayımlanan bu önemli konuşmada etkisiz kalınca ceza yasasına hiçbir yurttaşın ağzına taşak sözcüğünü almaması için bir madde konuldu. Düşünce özgürlüğü olduğundan her isteyen yurttaş taşak üzerine enine boyuna düşünebilir ama düşüncesini açıklayarak taşak aleyhine propaganda yapamazdı. Ceza yasasına göre bir kişi başka hiç kimsenin bulunmadığı yerde içinden geçeni söylemek için bile olsa yüksek sesle taşak dese 5 yıldan 10 yıla, iki kişi söylese yani biri söyleyip öbürü dinlese 15 yıla dek, 3 kişi taşak derlerse gizli örgüt kurmuş sayılacaklarından 15 yıl hapisten idama dek cezalandırılacaklardı. Taşak deyip de sonradan pişman olarak taşak yerine Aktaş yani Aktürk Anonim Şirketi diyenlerin cezası pişmanlık yasasına girdiğinden bağışlanıyorlar ve tanınmamaları için suratları ve taşakları değiştiriliyordu. Tarih boyunca her zaman ve her yerde olduğu üzere baskı arttıkça baskıyı doğuran konu da yaygınlaşıyor, herkesin diline düşüyordu. Artık yönetmenlerin taşaklı olmadıkları, taşaklarının bir işe yaramadığı herkesin ağzındaydı. Buna karşılık kesin ceza önlemleri alındı. Önce taşağın bir işe yaramadığı, bademcik ya da apandist gibi ameliyat edilerek alınmasının sağlığa pek çok yararı olduğu, aile planlamasına da yararı olduğu yolunda propagandalar yapıldı. Slogan şuydu, her aileye bir çocuk ve bir taşak. Yine her zaman ve her yerde olduğu gibi baskının etkisi halkın tepkisini doğurmuş. Halk gizli gizli duvarlara badana fırçasıyla şu sloganı yazmaya başlamıştı. Yurttaş, kendi çocuğunu kendin yap ve kendi taşağını kendin koru. Bu slogan çok tutmuştu ve herkes iki eliyle ve var gücüyle taşaklarını korumaya başlamıştı. Bunun üzerine yönetmenler tek taşak propagandasına başladılar. İnsanın kimi organı tekti. Örneğin bir ağzı vardı, insanın ve bir tane şeyi vardı. Şu sloganlar yayıldı. Tek taşak yeter, çift taşak beter. Tek taşak yarar, çift taşak zarar. Halk yine tepkisini gösterdi. Taşak olan taşak dinler mi hiç yasak? Daha sıkı yasal önlemler alındı ve ağır cezalar kondu. Her kim taşaklı ise iğdiş edilecek, yani boğalara yapıldığı gibi taşakları burularak işlevsizleştirilecekti. Böylece azgın boğaların baş eğen öküz olmaları gibi baş kaldıran yiğitler de iğdiş edilerek baş eğen yumuşak kişiler olacaklardı. Ancak bu yasada zorlama yoktu. Hiç kimse zorla iğdiş edilmeyecekti. Halka iyiliş edilmenin sayısız yararları anlatılarak kendiliklerinden gönüllü olarak iyiliş olmaları sağlanacaktı. Televizyonda, radyoda ve iktidar yanlısı gazetelerde ve kitaplarda iyiliş olmanın yararları anlatılıyordu. İyiliş olan kavgacı sinirli olmaz, suskun ve barışçı olurdu. Saldırganlık, sarkıntılık gibi ahlaksızlıklar kalkardı. Kadınların, kızların, oğlan çocuklarının ve kimi hayvanların namus ve ahlakı korunurdu. İyiliş edilmenin kolaylığı da anlatılıyordu. Kan bağışlamak gibi bir şeydi bu. Kan bağışı gibi taşak bağışı yapılacaktı. Halkı iyiliş olmaya özendirmek için ülkenin önde gelen kişilerinin nasıl iyiliş edildikleri televizyonda gösteriliyordu. İyiliş olanlara iş bulunurken olmayanlar da işten çıkarılıyordu. Ekmek parası için yabancı ülkelere çöpçü ya da işçi olmak için gitmektense kendi ülkende kendi taşağını iyiliş ettirmen daha iyi değil miydi? Bu propagandalar etkisini gösterdiyse de dünyanın her yerinde halk akılsız olduğundan kimileri kendi iyiliklerini düşünmeyip bir türlü taşaklarından vazgeçemiyor, iyiliş olmaktan kaçıyordu. Bu akılsız halka iyiliş olmanın yararlarını anlatmak için araya bilimciler de girmişti. Hukukçular, tıpçılar, tarihçiler, insan bilimciler ve her türlü bilimciler toplanıp şöyle bir karara varmışlardı. Tanrı insanı çamurdan yaratırken, böyle insanlar başka neden yaratılabilirdi ki, artan bir parça çamur toprağın ziyan olmasını istememiş, o sıra Tanrı'nın her nasılsa cimriliği tutmuştu, o artan çamur toprağını insanın orasına burasına yapıştıra yapıştıra vermiş, işte o ek çamurlar insanın bademcikleri, kör bağırsağı ve taşakları oluvermişti. Ama bu kafasız beyinsiz, halka bilim de sökmüyor, ne söylense ille taşağım da taşağım diye tutturup taşaklarından vazgeçmiyorlardı. Erkeğin tersi olarak yaratılmış olan kadınların en feministleri bile taşak konusunda erkekleri destekliyorlardı. İşler güzellikle yürütülemeyince zora başvurulmak zorunda kalındı. Sıkı fıkı yönetimden buyruk salındı. Ülkede taşaklı hiçbir erkek kalmayacaktı. Gönüllü olarak iyiliş edilmeyenler yakalanınca salt iyiliş edilmekle yetinilmeyecek, bütün alt takımları kökünden sökülüp atılacaktı. Bunun üzerine kadınlar baş kaldırıp bayrağı açtılar. Taşaklı denilen türden kadınların da yumurtalıkları alınıyordu. Taşaklarını korumak isteyenler gizleniyorlardı ama iyiliş edilmiş olanlar boş torba gibi sarkan işlevsiz taşaklarını boşu boşuna taşımanın aşağılık duygusuyla taşaklarının ardına düşmüşlerdi. Onların gizlendikleri yerleri hükümete haber vererek herkesin de kendileri gibi taşaksız kalmalarını istiyorlardı. Bunlar iyiliş edilmenin faziletini anlatıp durmaktaydılar. Televizyonda iyilişlik reklamları yapılıyordu. Örneğin dünya güzeli ve yarıdan çıplak bir kız TV camına çıkıp ben iyilişleri severim diyordu. İyiliş olmuş biri TV'de şöyle diyordu. Taşaksız hayat, oh ne rahat. Öyle ki taşaklıları vatan haini ilan edenler bile çıkıyordu. Taksilerin arka camlarına şu yazı bulunan bantlar yapıştırılıyordu. Ben iyiliş oldum, ya sen? Taşaklarını korumak isteyenler dağlara çıkmışlar, mağaralarda ve ormanlarda yaşıyorlardı. Ama yine de avuç kadarlık taşaklarını koruyamıyorlardı. Çünkü iyilişler ordusu onların ardına düşmüştü. Sonunda, evet sonunda o ülkede bir tek taşaklı adam kalmadı. Ancak bir tek taşaklı adamın kaldığı, onun da nerede saklandığının bilinmediği söyleniyordu. Bunun doğru olup olmadığı da bilinmiyordu. Gel gelelim iyiliş işlemleri yüzünden eskiden %3 olan nüfus artımı birdenbire durmuştu. İyilişlik nüfus planlamasının bile yapamadığını yapmıştı. Nüfus gittikçe azalıyor, ülke çukuruma sürükleniyordu. Ülke her ne zaman uçuruma sürüklenecek olsa orada hemen darbe yapılması bir gelenek olmuştu. Yine öyle oldu. Yeni bir darbeyle iktidarı ele geçirenlerin ilk işi yurttaşlara taşak özgürlüğü vermek oldu. Evet, taşak özgürlüğü vardı ama taşak yoktu. Kimse de taşak kalmamıştı ki. Dağlardaki mağaralarda saklanıp taşağını koruyan o tek adamın ardına düşüldü. Kendisine taşak güvencesi verildiği ilan edildi. Hatta taşaklarını korumuş olduğu için kendisine ödüller bile verileceği duyuruldu. Ne var ki o tek taşaklı hayır olmadı. O taşaklı tek adam ortaya çıkmadı. Ama halk arasında bir söylenti yayıldı. Ülkenin o taşaklı tek adamı geceleri bir kır at üstünde uçarak kenti yukarıdan dolaşıyormuş. Görenlerin dediklerine göre ak at üstünde uçan adamın taşakları gecenin karanlığında göz kamaştırıcı nur saçıyormuş. Tek kalmış taşaklı adamı bulmak için askerler, siviller, jandarmalar, polis köpekleri ve çakar almazlarla silahlandırılmış muhtarlar dağı taşı aradılar. Uçaklar, helikopterler her yeri taradılarsa da taşaklı kalmış o tek adamı bulamadılar. Ama o her gece kentin üstünde taşaklarının iki toz toparlak nurunu saçmayı sürdürdü. Taşaklı adama verilecek ödül gittikçe artırıldı. Öyle ki bu ödülü alan bir adam yaşamı boyunca hiç çalışmadan taşaklarını yayıp yaşayabilirdi. Sonunda bir adam taşakları olduğunu söyleyerek ilgili makamlara başvurup ödülünü istedi. Bu adam ödülünü alınca birden taşakları yüzünden kahraman oluverdi. Taşak kahramanın boy boy resimleri gazetelerde çıktı. Kendisiyle radyolarda, televizyonlarda konuşmalar yapıldı. En ince ayrıntısına dek taşakları gösterilerek eni boyu halka anlatıldı. Bu tarihten sonra inanılmaz bir şey oldu. Taşaklılara ödül verildiği öğrenilince günde 5-10 derken her gün birkaç yüz kişi ödül almaya başvurmaya başladı. Özendirmek ve coşkuyu artırmak için ulusal taşak yarışmaları bile düzenleniyordu. Tıpkı güzellik yarışmalarında olduğu gibi, nasıl güzellik kraliçesi halkın seçtiği güzel, sempati güzeli, zarafet güzeli, basın güzeli filan seçiliyorsa, bu taşak yarışmalarında da taşak kralı, halkın seçtiği taşak, zarafet taşağı, basın taşağı, sempati taşağı gibi taşaklar derece alıyordu. Bir zaman sonra öyle çok başvuru oldu ki, taşak ödülü dağıtmaktan az kala ülke bütçesinin dengesi bozulayazdı. Taşakların yasaklandığı zamanlarda nasıl olup da bunca taşaklı taşaklarını koruyabilmişti? Ülkenin sayın muhbir vatandaşları nasıl olmuş da ödül almak için bu taşaklıları ilgili ve yetkili makamlara ihbar etmemişlerdi? Olacak şey değildi. Bu işin içinde bir iş vardı. Neyse ki bilimciler bu işi iyice irdeleyip gerçeği araştırdılar ve buldular. Taşaklı olduğunu söyleyerek ödül alanların hiçbirinin taşağı kendisinin değildi ve gerçek taşak da değildi. Bunlar teknolojik taşaklardı. Teknolojinin bunca ilerlediği bu çağda takma kirpik, takma meme, takma kamış ve hatta robot insan bile yapılırken takma taşak mı yapılmayacaktı? Takma taşağı taktıran ödül almaya koşuyordu ve taşaklıların okkalı gelmesini isteyenler, çünkü ödül tartılan taşaklara ağırlıklarına göre veriliyordu, takma taşaklarını pompalatarak şişiriyorlardı. Öyle ki takma ve şişme taşakları apış aralarına sığmayanlar taşaklarını el arabalarında taşıyarak ödüllerini almaya geliyordu. Çok şişirmekten taşakları balon gibi patlayanlar bile oluyordu. Takma taşak olayı öğrenildiyse de dünyaya rezil olmamak ve ulusal onuru korumak için hiçbir zaman gerçek açığa vurulmadı. Yiğitliğin taşakla ve taşağın ağırlığıyla ölçüldüğü o ülkede taşakların takma ve şişme olduğu duyulursa hiç kimse yiğitlik taslayamayacaktı. Bununla birlikte takma taşaklılar elbet bol bol övünebilirlerdi. Takma taşak, makma taşak, şişme taşak, mişme taşak, her ne olursa olsun taşak taşaktır ve bu yüzden de eski düzen yeniden kuruldu. Ancak şimdinin şişme ve takma taşaklılarıyla eskinin kendinden taşaklıları arasında küçük bir ayrım ortaya çıktı. Eskinin kendinden taşaklıları sırası gelmedikçe yiğitlik taslamazlarken, bu takma ve şişme taşaklılar yerli yersiz durmadan yiğitlik taslamaktadırlar ve bunların başlarında da önce bir sertlik oldu, sonra boynuzlar çıkmaya başladı. Kahire, 25 Mart 1988, Marriott Hotel, 1036. 9. ayrımın sonu, sayfa 146.